Ayrım 3.
Sabah Trianda Filiz erkenden uyandı. Gülümsedi. Karı kocanın yattığı yatağa süzüldü, aralarına girdi. Sultan'a sarıldı. Sultan, sultan. Sultan gözlerini açmadan sarıldı kıza. Bir süre birbirlerini boğacak kadar sıktılar. Trianda Filiz azıcık çekti kendini, kadının yüzüne baktı. İki elini yaşlı yanakların üstüne koydu. Uzun uzun bakıştılar. Fısıldadı. Anne baba gitti. Başını salladı sultan. Anlattı. Gitmeden önce de gittikten sonra da uzun süre aramışlardı kızlarını. Sonra savaş yüzünden herkes kendi derdine düşmüştü. O gün işe gitmedi sultan. Kızı bulduktan hemen sonra yalnız bırakıp tedirgin etmek istemiyordu. Trianda Filiz'de yaşamı boyunca en çok o gün konuştu. Bir saniye bırakmıyordu sultanı. Eli eteğinde, göğsünde, saçındaydı. Yavrum artık kendini toparla. Beraberiz. Başına neler geldiyse unut. Unut onları. Sen benim her zamanki meleğimsin. Anlattı Trianda Filiz. Öykü zaman zaman bulanıyor. Öncesi sonrası birbirine karışıyor. Uzun suskunlukların arkasındaki acıları yeniden yaşadığını, yüzündeki, gövdesindeki titreşimler, kasılmalar belli ediyordu. Pierre'i bulacağını sandığı için askerlerin yardımıyla bir kamyona atlamıştı. Kamyondaki erler ona acı verecek şeyler yapmış, örselemiş, sınıra gelmeden önce atar gibi indirmişlerdi. Ne yapacağını bilmiyordu. Çıplak, engebeli, insansız bir yoldaydı. Yapayalnızdı. Eski bir kamyon geldi uzaklardan. Trianda Filiz yolun ortasında durdu. Şoför onun söylediklerini önce dikkatle, sonra gülerek dinledi. He olur, ben senin maman, papan götürür. Götürmedi, kandırdı. Küçük bir köyde uzak bir eve kapattı. Çok kötü şeyler yaptı. Ama çok kötü şeyler. Ağlamaya başladı kız. Sultan onun nöbetinin tutacağını anladı. Eski öyküler anlatmak istedi. Bir kedi ister miydi? Yahut çıkıp sokaklarda dolaşmak? Deniz kıyısındaki kuşları mutlaka görmeliydi. Kriz saatler sürdü. Trianda Filiz ağlayacak gücü kalmadığında uyudu. Öykü sonradan tamamlandı. Kızın ağzından ara sıra dökülen 3-5 sözcükle, korktuğu şeylerle. Bir adam, bir örtü, havadaki değişim yahut gürültü. Önceden bilmedikleri için önleyemeyecekleri şeylerle ürktü, saklandı, büzüldü, içine kapandı. Öyküyü tam olarak öğrendiklerine birkaç ay sonra inanabildi karı koca. Adam kızı köyde birilerine satmıştı. Daha sonra başka bir köye. Elden ele, evden eve, köyden köye dolaşmış, bin türlü erkeğin isteğini karşılamıştı. Kaçtığında ele geçirildi. Dövüldü, aç bırakıldı, terbiye edildi. Yer değiştirmeler giderek hızlandı. Köyler, erkekler iz bırakmaz oldu. Kaçmaktan başka amacı yoktu. Dağların arasındaki köyde bunu başardı. Her yanı çam ağaçlarıyla kaplıydı köyün. Geceleri ve sabahları çok soğuktu. İkide bir dağlarından aşağı korkutucu beyaz karanlıklar iniyordu. Kendisini saklıyordu ama öte yandan kötü adamları da saklıyordu bu karanlık. Her an arkasından birinin yetişeceğini yahut karşısına çıkacağını sanıyordu. Yakalayamadılar, yetişemediler. Orman içinden, vadilerden, meyve ağaçlarıyla dolu, dalları kırılan bahçelerden, sokaklardan, incir, nar ve asmalar bulunan köylerden geçti. Kimsenin tek elmasını bile koparmadı. Sokaklardaki yemişleri yedi yalnızca. Bir adam buraya getirmek için arabasını aldı. Öbürlerine benzemiyordu. Babasına benziyordu. Sonra onun da kötü adam olduğunu anladı Trianda Filiz. Yine de başkalarına teslim etmedi. Öyleyse çok çok kötü değildi. Öyle değil mi sultan? Öyle değil mi amca? Trianda Filiz'den bile daha hızlı unuttular bu öyküyü. Her şey geçmiş bitmişti artık. Ne yapacaklarına karar vermeleri gerekiyordu. Epey zorlandılar. Yoksuldular. Kızın babası güçlü, eli her yana yetişir bir adamdı. Onlarsa kıza bakacak kadar güçlü değillerdi. Bu ev ne olacaktı? Milli emlaka bırakıldı deniyordu. Bu sözün anlamını bilmiyor, sormaya korkuyorlardı. Günün birinde çıkın derlerse, bir insanı saklamak ise olanaksız, nasılsa duyulurdu. O zaman suçlu duruma düşerler miydi? En önemlisi, yarın Emre hak vaki olduğunda kız ne yapardı? Günlerce o yana bu yana döndüler. Trianda Filiz mutlu. Bir dileği yoktu. Adamın oyduğu tahta oyuncaklarıyla oynuyor, dışarı çıkmaktan ürküyordu. Konuşmalar, tartışmalar bitti. Uzun sessizlikler başladı, karar verdiler. Kız bu evde seviliyordu. Zekasının hiç önemi yoktu. Yıllar sonra buldukları, yaşamlarını güzelleştiren bir tanrı armağanıydı. Trianda Filiz'in güler yüzü, iyi huyu onları geleceğe bağlıyordu. Bu savaş geçer, sıkıntılar biterdi. Dirençlerinin sonuna gelirlerse, o zaman Rum cemaatine haber verilirdi. Aile izini bulursa, henüz geldiğini, haber verecek zamanı bulamadıklarını söyleyeceklerdi. Yemeyip yedirdiler, giymeyip giydirdiler, onu sevindirerek sevindiler. Günler geçti, yaşam sürdü. Haberler dolaylı, kuşkulu, biraz belirsizdi. Yeterli oldu. Monsieur Antoine savaş sırasında fazlaca Fransız yanlısı davrandığı için hırpalanmış, o yüzden ailece Yunanistan'a göçmüşlerdi. Yunanistan Almanların eline geçince karmakarışık olmuştu. Artık onun izini, timini bilen kimseler yoktu. Savaşın uzaması ve zorlamasıyla açlık, yoksulluk büyüdü. Hatta ölümü bile zorladı yokluk. Kefenliklerini sattı sultanla kocası. Ekmek aldılar. Yiyecek yoktu, giyecek, iş yoktu. Çalışamıyorlardı. Çalınacak değerli mal olsa onu bile düşündüler. Zengin sanılan evlere gidip boyun büktü sultan. Değerli bir köşeliği, bir fotoğraf çerçevesini, bir seccadeyi satmak için. Zengin kapılarının önüne düşenler çoktu. Hepsi de ellerindekini yok pahasına verdiler. Adam Kızılay'ın aşk kuyruklarında bekledi. Savaş kendi düzenini kurdu sonunda. Mersin dallarıyla ısıtılan fırınlarda arpa, kuş yemi, unlarına saman, ot katılıp ekmek yapılıyordu. Hamurkarlık, ocakçılık, hamallık yaptı adam. Onca yorgunluğuna karşın Trianda Filiz'in yüzünde büyüyen gözleriyle kireç rengi teni kaldı. Dudakları, kulakları soldu. Sultan ise toprak rengi bir kırışık tendi. Gözleri bu kırışıklıkların arasında yitti gitti. Kuşluk vakti geldi, adamın ölüm haberi. Bir gün öncesinde halsizdi zaten. Sultan gitmesini önlemeye çabaladı. Karısı önüne durmasın diye geceden gitti. Fırınların erkenden yakılması, gün ağarmadan ekmeklerin yapılıp pişirilip satılması, gün doğduğunda kaçak fırının kapısına kilit vurulması gerekiyordu. Büyük bir çuvalın altına girmiş, orada kalmıştı. Evim yıkıldı diye dövündü sultan. Trianda Filiz ağlamadı. Sultanı gözlerinden öptü, yaşları yaladı. Saçlarını uzun uzun taradı, oyunlar oynadı, eğlendirmeye çabaladı. Sonunda bebeklerini toplayıp eteğine doldurdu. Sultanın önüne eteğini boşalttı. Amca gelir sultan, ağlama. O gece pencerenin önüne gitti. Geceliğinin koluyla camı sildi. Önünde durup sokağı izlemeye koyuldu. Sultan kendini toparladığında komşuların gönderdiği yemeği ısıttı. Trianda Filiz'i çağırdığında kız döndü. Sen ye sultan, ben amcayı beklerim. Biz beraber yeriz dedi. Odaya kandilin yalımları olmaz biçimler çiziyor, karanlığı gidermiyordu. Trianda Filiz'in yorganı açılmış, sultanın yatağı yere serilmişti. Trianda Filiz elini tuttu sultanın, kendi yatağına oturttu. Yere serili yatağı, yorganı toplayıp götürdü, yüklüye attı. Sultan sabaha kadar acısına katılan sevincin tadını duydu. Yalnız değildi. Savaşın bittiğini duydular ama anlamadılar. Sultan Trianda Filiz'e söylediğinde omuz silkti. Savaşı bilmiyordu. Barışın anlamını çözemeyecekti. Pamuğa gitti sultan, beceremedi. Çok yaşlıydı. Gövdesi uzun süre eğik durmaya dayanamadı. Çapaya gitti. Trianda Filiz'e en iyi giysilerini giydirip gölgeye oturttu. Önüne bebeklerini, oyuncaklarını yığdı. Yemeği dedi, koştu. Uykusu, çişi, korkusu dedi. Kaybolur, birisi kandırır diye içi titredi. Trianda Filiz dışarıda hiç konuşmadı. Ne sultanla, ne başka çalışanlarla. Yayla zamanı gelince ne isteniyorsa o işi yapacağını söyleyerek iş buldu sultan. Aşçı, çamaşırcı, orta hizmetçisi, dükkanlara temizlikçi. Evlerine döndüklerinde Trianda Filiz sultanın boynuna sarılıp ağladı. Gitme sultan, gitme Trianda Filiz. Evde kal, hep evde kal. Yüzüne dikkatle baktı kızın. Dolaştıkları yerlerin onda nasıl korku oluşturduğunu, çıplak güneşin nasıl erittiğini gördü. Bu kadar düşüncesiz davranmasına üzüldü. Bir şeyi daha fark etti. Trianda Filiz kaderlerinin birbirine bağlandığını biliyordu. Sultan cemaate haber vermediği için boşuna suçluluk duyuyordu. Evden çıkarmaya kalkışmadı kızı. Kendisi tez gidip geldi. Komşularına tembihledi. Kızım hastadır. İnsan görmek hastalığını arttırıyor. Kapımızı çalmayın. Alındı komşular. Haklıydılar. Yüzyıllarla yaşayıp incelmiş sözcüklerle gönderilen artık yemekler kesilmediyse de azaldı. Sultanın uykuları kaçtı. Sabahlara kadar ellerini ovuşturarak dolaştı odada. Bir gün Trianda Filiz yorganını sürükleyerek sultana yaklaştı. Evde kandile koyacak yağ bile kalmamıştı. Ay dolun, gölgeler büyük, yoksullukları iç burkucuydu. Üstüme örter misin sultan? Hava sıcaktı. Sultan oturduğu sedirden kalktı, kızın ateşine baktı. Kaygılanacak durumu yoktu. Hasta mısın yavrum? Başın mı ağrıyor, yoksa başka bir yerin mi? Yok sultan, ben iyiyim. Üstümü ört. Eski eve gideyim. Karnımı doyurup hemen gelirim. Üstü örtülünce Trianda Filiz'in o güzel gözleri hemen kapandı. Gülümsedi. Sultan odadan çıktı, ayak yoluna giden karanlık üst yanları dolapla kaplı koridora geçti. Dolapların boş olduğunu biliyordu. Yine de hepsinin içine dip bucak aradı. Yorulup başı dönünce duvarları yumruklayarak ağladı. Yüzünü yıkayıp odaya girdiğinde Trianda Filiz sedire oturmuş, yorganı dizlerine kadar çekmişti. Keyifliydi. Sultan, seni bekliyordum. Sana da yiyecek getirdim. Bak bunlar börek. Bunlar muz. Bunlar çikolata. Olmayan cebinden olmayan yiyecekler çıkarıyor, kadının önünü dolduruyordu. Sultan oyuna katıldı, yemeye başladı. Çok güzel şeyler seçmişsin. Seni kovalamadılar mı? Gizlice aldım. Yine giderim sultan, yine getiririm. Bu geceyi kurtardığını düşündü sultan. Ayın büyüyüp koca bir tekerlek gibi bütün uzaklıkları aşarak odaya dolduğu zamanlar bir görüntü geliyordu gözlerinin önüne. Pierre diyordu. Pierre beni çağırıyor sultan. Hayır yavrum, Pierre kendisi gelecek. Senin beklemeni istedi. Gidersen geldiğinde seni bulamaz. O zaman ne yaparız? Ertesi sabah önünde durduğu camı iyice silip parlatıyor, birkaç gün bebeklerinin yüzüne bakmıyor, camın önünden ayrılmıyordu. Ürktüğü şey oldu ve sultanı hazırlıksız yakaladı. Üç delikanlı gelmişti pötürgeden, yatakları yoktu, yorganlarını dürüp sıkıca bağlamış omuzlarını atmışlardı. Kente liman yapılıyordu. Çevredeki topraksız, işsiz, aç ve savaşın yorgunluğundan bunalmış insanların akınına katılmışlardı. Rıfat, Mustafa ve Halef'ti adları. Çocukluğun saflığı yüzlerinden gitmemişti. Yaşları 17 ile 19 arasındaydı. Monsieur Antoine'ın milli emlakı geçmiş evinden 3 ev ötede, bekarlara oda oda kiralanan, neredeyse yıkılan evde bir göz odaya attılar başlarını. Limanda iş buldular. 25'ini doldurmuştu Trianda Filiz. Sultan onda, onu ilk tanıdığı günden bugüne küçük bir fark göremiyordu. Belki gerçekten de öyleydi. Sultan yaşama savaşında Trianda Filiz dünyadan habersiz, evin sokağa bakan penceresinin önündeydi. Mevsimler değişiyordu yaşamlarında. Yenilik, sevinç, keder eve uğramıyordu. Havalar alışılandan daha sıcak gitti 3-5 gün. Bilenler bundan ürktü. Çoğu bir nedene bağlamadı. İzleyen günde ise birden soğudu. Sultan öyle yorgundu ki fark edemedi. Çalıştığı evde öğlene doğru gökyüzü hızla kararmaya başlayıp kesilen rüzgarcıklar esip esip durmaya başladı. Zaman zaman kapılar çarptı, zaman zaman pencere kanatları delirdi, camları attı. Çamaşır asmak için evin damına çıktığında yarık kaya üstünden yayılan dumanı gördü. Geri indirdi çamaşırı leğenini, işini bırakıp örtüsünü örtündü ve kendini fırtınadan önce eve atabilmek için koşmaya başladı. Rüzgar yerini, yolunu bulmuştu oysa. Toz bulutları döne döne yükseliyor, iniyor, kağıt parçaları, taze fidanlar, dallar, yapraklar, küçük kuşlar, kiremitler, denizin damlacıkları kör bir güçle gidiyordu önünde. Sultan saptığı sokaklara göre bazen önden bastırıp gerileten, bazen arkasından itip soluğu kesilene kadar koşturan kör gücü aşıp eve varmaya çabaladı. Sokaklar bomboştu. Bahçeler, eyvanlar, köşeler, balkonlar, pencere arkaları, dükkanlar bomboştu. Kent bir ölü kentti. Denizin dalgaları tepeler gibi yükseliyor, kıyıya büyük bir gümbürtüyle vuruyor, parçalanıp ağrırken bağırıyor, yakınıyordu. Gözlerine dolan tozu temizlemeye çalışırken nereye gittiğini, nereye bastığını bilemiyordu. Pancurlar kapatılmış, kepenkler mandallanıp kilitlenmişti. Yol uzadıkça gökyüzü daha çok kararıyordu. Köpekler, kediler bile kendilerine bir yer bulmuşlardı. Bir kendisiydi ve yapayalnızdı sokakta. Tiryanda Filis'in korkusu aklına geliyor, delirecek gibi oluyordu. Şimdi rüzgar konuşuyor, ne dilerse onu yapıyordu. Sokaklar daralıp yapılar yükseldikçe bu baskının azalacağını biliyordu. Ama neredeydi, nereye gitmesi gerekiyordu, göremiyordu. Evin önünde durdu. Tiryanda Filis'e seslendi. Rüzgar sesini aldı götürdü. Kızın saklanıp yorganı başına çekmiş olacağını düşündü. Kapıyı açıp içeri girerken müthiş bir yel akınıyla kendini yine dışarıda buldu. Kapı hızla çarptı, rezeleri yerinden oynadı. Arka pencerelerden biri açıktı demek. Ezilse bile girmek zorundaydı. Kapıyı yeniden açtığında gövdesinin yarısını soktu, karnına bastırıyordu kapı. Yavaş yavaş acılar içinde içeri kaydı. Bırakmasına kalmadan kapı yine çarptı. Tiryanda Filis odada yoktu. Seslenerek arkaya gitti. Açılan pencereyi bütün odaların kapılarını kapatırken kıza seslendi. Yatmıyordu Tiryanda Filis. Ayak yolunda değildi. Tiryanda Filis evde değildi. İnanamadı. Bir an bomboş odanın ortasında durdu. Kafası işlemiyordu. Donmuştu. Dışarıda rüzgarın gürültüsü giderek büyüyordu. Fırtına değildi bu. Dünya yıkılıyordu. Gökle yer birbirinden içine geçmişti. Sultanın dünyası da yıkılıyordu. Tiryanda Filis'in boş bıraktığı pencerenin önünden hayvanlar, tahtalar, çiviler, beton parçaları, dallar, meyveler, ağaçlar, kağıtlar, şişeler uçup geçip gittiler. Sultana can veremediler. Duruyor, kımıldamıyor, düşünemiyor, korkamıyordu. Neden sonra çözüldü. Evi dolaştı, uyudu. Yaptıklarının hiçbirinin ayırdında değildi. Ne kadar zaman geçtiğini hiçbir zaman hatırlayamadı. Şıp diye bitti rüzgar. 2 gün süren yağmur başladı. Deli bir yağmurdu. Deniz yükselmiş, meydanı sokakları kaplamıştı. Olgunlaşmakta olan bütün meyveler, sersem balıklar, türlü türlü böcekler ve ölü hayvanlar ayaklar altındaydı. Akıp gidiyordu dünya. İnsanlar üzülmekten vazgeçmiş, yalnızca bekliyorlardı. Sultanın başının üstüne çakıveriyordu şimşek. Gök üstünde yıkılıyordu. Bir şeyle uyanır gibi açıldı gözleri, bilinci ışıdı. Kendini Tiryanda Filis için bir küçük çay tabağına koydu. 11 zeytin tanesi, kurumuş ekmek dilimleri ve demlenmiş ama bardağa konmamış çaydanlıkta soğumuş çaydan oluşan yer sofrasının başında buldu. Kımıldamadı yerinden. Sevgi, özlem ve korkuyla bekledi. Sineklerin çıktığını, zeytinlerin üstüne konup kalktıklarını şaşkınlıkla gördü. Tiryanda Filis'in bu kez yitmesine dayanamayacaktı. Ağlamaya başladı. Onunki gibi uzun sürdü ağlaması. Durdu. O ağlayabilirdi. Kendisinin hakkı yok. Kızı bulması gerek. Başına bir çuval geçirdi, kendini dışarı attı. Nerede arayacağını bilmiyordu. Dışarıyı hiçbir zaman öğrenmemişti Tiryanda Filis. O yüzden gidebileceği bir yer yoktu. Dolaştı, eve girmeye dayanamayacaktı. İnsanların ayak basmadığı yerleri de, en çok bulunduğu yerleri de dolaştı. Onu birisi alıp götürmüşse bu havada açıkta oturmazlardı. Nedense onun bir yere büzülüp beklemekte olduğu duygusu içinden çıkmıyordu. Bu kentte karşılaştıkları bahçeye gidiyordu ayakları. Dolandı, oturdu, bekledi, eve koştu, geri döndü. Trianda Filis'i bulamadı. Yaşam bütün insanlar için doğallaştığında o da düzene uymak zorunda kaldı. Kızı bulmak istiyorsa yaşaması gerekti. Yaşaması için de çalışması. Toparlanamıyordu. Söylenenleri duymuyor, yapılması gereken şeyleri ya yarım yapıyor ya da unutuyordu. Soluk almadan çalışmasının yararı yoktu. Bir işe yaramıyordu çünkü. Bir şey doğuveriyordu içine. Bir ses, bir çağrı, işi bırakıp eve koşuyordu. İşten çıktığında ne kadar yorgun olursa olsun defalarca caddeleri, sokakları arşınlıyor, onun sesini, kokusunu, bakışını algılıyordu. Karanlık bastıktan sonra ışıksız evine giriyor, aç fareler ayaklarının arasında koşuşturuyorlardı. Lambayı gereksinmiyordu ama Trianda Filis gecenin bir saatinde eve gelebilirse penceresini tanımalıydı. Lambayı yakıp onun kollarını dayadığı pencere içine koyuyor, arkada durup insansız, sessiz sokağa, uzak köpek seslerini, motor gürültülerini dinleyerek, kirpiğini kirpiğine değdirmeyerek sabahı buluyordu. Sabah umutlarla doğuyordu. Kaç gün ve geceyi böyle devirdi. Trianda Filis için parlak bir ışık olsun diye yine lambanın camını siliyordu. Yorgunluk ve üzüntüden her yanı titriyordu. Kapının yumrukla dövüldüğünü duydu. Cam elinden sıyrıldı, kaydı ve düştü. Soluğunu tutup dinledi. Yanıldığını sanıyor, kapıya gitmeye korkuyordu. Lambayı yakmalıydı. Yakmalı, kıza doğru yere geldiğini bildirmeliydi. Camsız olsun varsın. Kibrit elinden düştü, ayağının dibinde arandı, bulamadı. Çaresizce kapıya gitti. Ardında durdu, bekledi. Ne kadar sürdü bunlar bilmiyordu. İlk yumrukta kapının koluna asıldı. Karşısında daha önce hiç görmediği bir genç buldu. Trianda Filis'i onun arkasında aradı. ''Teyze, ben sizin komşunuzum.'' dedi delikanlı. ''Üç ev ötede arkadaşlarımla birlikte kalıyoruz. Yol soran biri, bir şey isteyen biri.'' diye geçirdi içinden sultan, sabırsızlandı. ''Ne istiyorsun oğlum?'' ''Sizin kız, teyze.'' Gözlerini yumdu sultan. Trianda Filis'in ölüm haberi. ''Dayanamam ki.'' dedi içinden. ''Sizin kızınız benim dayı oğlu Rıfat'a kaçtı.'' ''Nerede?'' bağırdı sultan. Delikanlı korktu, kekeledi. ''Beraberler. Onlar odaya kapanınca biz mahvolduk o kötü havalarda teyze. Bak teyze, kızma. Rıfat aslında iyi çocuktur. Namus meselesi çıkarmayın yani. Gereksiz bu. Çaresi var.'' Sürekli konuşuyor, sultanın ellerine yapışıyordu. Sultan onu itip sokakta koşmaya başladı. Delikanlı da koştu, onu geçti. Sokak kapısını açıp önünde durdu. Sultan itti girdi. Dört yanına baktı, nereye gideceğini bilemedi. Toprak avlu çamur deryasıydı. Işıksız, karanlıkta bile yoksulluğu, bitmişliği belli, yedi kapı açılıyordu bu deryaya. Döndü, delikanlıyı omuzlarından tuttu, sarstı. ''Hani neredeler?'' Bir başka delikanlı çıktı karanlığın içinden. Sultana yol gösterdiler. Korkuyorlardı. İşi kansız, olaysız bitirme çabası içindeydiler. Kapıyı açtılar. Kendilerinin girmesi yakışık almaz diye göz hırsızlığına bile kalkışmadan kenara çekildiler. Karanlık bir yerlere açılan iki pencerenin arasında bir gaz sandığının üstünde kandil yanıyordu. Sultan, Trianda Filis'i gördüğü anda pencerelerin ardındaki koyu lacivert gökyüzünü, parlak yıldızları ve pırıl pırıl ayı da gördü. Yüreğinden sevinç yükseldi. ''Oh!'' dedi. Trianda Filis'te diz dize oturan delikanlının esmer ince gövdesinin üst yanı çıplaktı. Trianda Filis gömlekliydi. Beyaz, ince, solgun, kırık bir zambak gibi duruyordu. Sapından koparılmış bir zambak. Sevinçten ve onların güzelliğinden gözleri karardı sultanın. Delikanlı korkuyla ayağa fırladı. Trianda Filis nazla yapıştı onun bacaklarına. Sultana bakıp gülümsedi. Gözleri görünmüyordu ama mutlu olduğu belliydi. Sultan, ses sultanın kulağına vardıktan epey sonra kadın onu algıladı. ''Söyle yavrum, meleğim, bilsen nasıl korkuttun beni.''